Ayrım 2. Eşref Kapılı ve diğer adam kanepede oturuyordu. Gökhan okuma koltuğuna geçmişti yine. Eski amirine bakıyor, bir şeyler söylemesini bekliyordu. Ama görünen o ki Kapılı'nın konuşmaya niyeti yoktu. Gökhan onların içeri girebileceğini hiç konuşmadan düşmanca bir vücut diliyle ifade etmişti. Ve kapıdaki ilk karşılaşmadan bu yana sessizlik bozulmamıştı. Adamlar paltolarını kendileri çıkarmış, şöminenin yanında halının üzerine bırakmışlardı. Gökhan Kapılı'dan umudu kesince kalkıp tamir etmek için kapıya doğru yürüdü. Aletlerini çıkarıyordu ki içeriden yabancının sesi duyuldu yine. ''Bize bir şey ikram etmeyecek misin?'' Oralı olmadı, yavaşça aletlerini çıkardı. Kapı birkaç çiviyle geçici olarak tutturulabilir diye düşünüyordu. Tabii önce çekiçle çivilerin gireceği oluklar iyice düzeltilmeliydi. Tamamen yamulmuşlardı. Dönüp yerdeki ağır kütleye baktı. Hayır, ne eşikte ne kapının üzerinde bir patlama izi vardı. Üstelik kapının ortasındaki dev göçük de omuzla kırıldığını gösteriyordu. ''Çayın var, görüyorum, içseydik.'' Neden Eşref Kapılı bir şey demiyordu? Sanki diğerinin yaveriymiş gibi sadece o küçük bavulu taşıyordu. Gökhan kurtu sormak istiyordu ama zamanı değil diye kendini tuttu. Kapıyı çekişle düzeltmek mümkün müydü acaba? Elini göçüğün üzerinde gezdirdi. Eşref Kapılı konuşsa o da bir şeyler diyebilirdi belki. En azından onları buradan gönderebilirdi fazla uzatmadan. Kapılı'ya anlatabilirdi artık yaşadığı hayatın bu olduğunu ve bir görevi kesinlikle kabul etmeyeceğini. Eski operasyonlarla ilgili bir şeyler soracaklardı büyük olasılıkla. Fransa veya Amerika günleri belki. Belki şu lanetli Rus mafyası ile ilgili bir şey bilmek istiyorlardı. İsrail de olabilirdi pekala. Yoksa Kızıl Şaman mı? Bu kapıyı tamir etmesi çok zor olacaktı Gökhan'ın. İçeriden sesler duydu. Belli ki yabancı mutfaktan bardak getirmiş, Kapılı'ya ve kendine çay koyuyordu. Kapı için şimdi bir şey yapacaksa çekiç değil, alt kattan baltayı alması gerekecekti. Ya da içeridekinden bir omuzla ters taraftan atmasını isteyebilirdi. Baltayı almaya karar verdi. Alttaki odunla salondan iniliyordu. Salona girince yabancının Kapılı'ya çayını verdiğini gördü göz ucuyla. Misafirlerinin paltolarını koydukları yerden odunluğa gidiliyordu. Eğilip halkayı çekiyordu ki yabancı yine konuştu. ''Ne yapıyorsun sen?'' Gökhan düşmanca baktı adama. Tam işine devam edecekken bu kez Kapılı konuştu. ''Gökhan, bizimle konuşman lazım. Önemli bir mesele için geldik.'' Diğeri lafı böldü. ''Delirmiş gibi görünüyorsun. Cidden biz buradayken kapıyı tamir etmeye çalışmayacaksın değil mi? Lütfen otur da konuşalım.'' Gökhan sessizce koltuğuna yürüyüp oturdu. ''Ben Kaya Uğurlu, bir yıldır çelik takımdayım.'' Gökhan çelik takım diye bir şey duyduğunu hatırlamıyordu. Soran gözlerle amirine baktı. Kaya Uğurlu cevapladı onun yerine. ''Çelik takımı bilmiyorsun, aslında bilmesi gereken ilk kişisin. Çünkü çelik takımın atası sayılırsın. Şöyle anlatayım, eğer insan maymundan geliyorsa çelik takım da senden geliyor.'' Gökhan gözlerini kısıp anlamak ister gibi baktı. Adamın bunu bir hakaret amacıyla söylemediği gözlerinden okunuyordu. Dahası ona bir hayranlık beslediği de belliydi. İlk anda kapıda da fark etmişti Gökhan'ın bu bakışları. Ama ne anlama geldiklerini görecek zamanı olmamıştı. Devam etmesini bekledi genç adamın. ''Enver Akad'ın sana Haziran 2008'de yaptığı şey bana 2012'de yapıldı. Tabii tam olarak aynı yöntem değil ama mantık kabaca aynı. Yıllar içinde Doktor Akad ve asistanları bu yöntemde müthiş gelişmeler kaydettiler. Sana uygulanan düşünüldüğünde sen bu teknolojinin deneme sürümü gibi bir şey oluyorsun. O sırada öyle olmadığını biliyorum, hakkında çok şey öğrendim. Ama dediğim gibi şimdi bakınca sen deneme sürümüsün. Bizde eksiklikleri giderilmiş ve fazladan pek çok yenilik eklenmiş son sürümüz. Kapıyı omuzunla mı kırdın? Evet, üstelik bunun için kendimi soğutman falan da gerekmiyor. Aslında artık Gökhan'ın da yoğun enerji harcamalarından sonra kendini soğutması gerekmiyordu. Doktor Akad Rusya'dan döndüğünde bu soruna bir çözüm getirmiş ve eğri çimene çekilmeden bir ay kadar önce tam bir tedavi sağlamayı başarmıştı. Eşref Kapılı sıkılmış görünüyordu. Biraz da Gökhan'a karşı duyduğu tuhaf suçluluk duygusunu gizlemek amacıyla böyle görünmeye çalışıyordu belki de. Artık öyle olmasa da Gökhan karşısındakinin onun soğuması gerektiğini bildiğini öğrenmekten rahatsız olmuştu. Belki iktidarsızlığını da biliyordu. Kendini gerçekten eski model bir eşya gibi hissetti. yine de belli etmedi duygularını ve sessiz kalmaya devam etti. Bize göre biraz eski modelsin ama klasik bir değerin var Gökhan Birdağ. Anlatabiliyor muyum? Hani eski model arabalar vardır. Aslında bu devirde hiçbir işe yaramazlar. Verimsizdirler. Ama insanlar onlara klasik özellikleri yüzünden milyonlar verir. İşte durum bu. Amirim, bu adam kimliğimi nasıl biliyor diye sordu Gökhan. Artık amirin değilim diye yanıtladı o. Emekli oldum. Soruna gelince onu ben de bilmiyorum. Ama çelik takım tamamıyla teşkilatın güvendiği, önem verdiği kilit bir ekip. Ne şekilde öğrendiyse öğrensin, bunun bir sakıncası yok. Kaya Uğurlu kimliği nereden öğrendiğini açıklamak üzere ağzını açmıştı ki Gökhan konuştu. Ben de artık teşkilattan değilim amirim. Unuttunuz mu? Emekli olsak da siz hala benim amirimsiniz. Peki emekliyseniz neden buradasınız? Sence neden buradayım? Gökhan Kapılı'nın kapıdaki olayı hatırlamak istediğini düşündü bu sözüyle. Onu kendi rızası veya zorla istiyorlardı. Ya da basitçe bunun gerçekten önemli, zorunlu bir ziyaret olduğunu ifade etmeye çalışıyordu. Belki de bu adamların uzun süredir yaptıkları şeylerin sadece vatan için olduğunu hatırlatıyordu ona. Her şekilde cevap yeterliydi. Kimliğini ve konumunu üstlerim bildirdi diye başladı Kaya. Konumunun bilinmediğini düşündüğünü söylediler. Ama anlaşılan biliniyordu. Gökhan'ın buna şaşıracak hali yoktu. Hatta aksi olsa garip kaçardı. Artık bu ziyaretin amacı neyse ortaya çıksın ve bu iş bitsin diye düşünmeye başlamıştı. Ne böyle eskisi gibi teşkilat içi görüşmeler istiyordu, ne de Kapılı'nın bu silik haliyle karşısında oturmasını. Kendisine kurduğu hayat çok basitti ve onu bozdurmaya niyeti yoktu. Dilerseniz neden burada olduğumuzu anlatayım. Gökhan başıyla onaylayınca devam etti. Sizi yeniden teşkilatta görmek istiyoruz, bir görev için. Birden sizli konuşmaya başladın dedi Gökhan sorgular bir tonda. Evet efendim, çünkü sizi çelik takımın başında görmek istiyoruz. Çelik takımın başında kimse yok mu? Tabii ki var, karşınızda duruyor işte. Sensin ha liderleri. Bak, çelik takım lideri, benden neden böyle bir şey istendiğiyle bile ilgilenmiyorum. Cevabımın kesinlikle hayır olduğunu üstlerine iletebilirsin. Ben emekli bir gri olarak kalacağım. O da nihayete erdiğine göre başka bir takımla yeni bir şey yapmak aklımın ucundan geçmez. Çok fazla konuştum bile. Gökhan Kapılı'ya döndü. Ziyaretiniz için teşekkür ederim efendim. Kapılı bu zoraki vedalaşma girişimi karşısında tek bir kasını bile kıpırdatmadı. Genç Kaya da gitmeye niyetli görünmüyordu. Burada televizyon ya da radyo göremiyorum. Yok değil mi? Yok. Helikopterinizdekini kullanabilirsiniz ama. Hayır, onu sormuyorum. Televizyon, radyo, gazete, internet hiçbiri yok. Dünyadan haberiniz yok. Burada oturmuş sorumluluklarınızdan kaçıyorsunuz. Yerinde olsam bunları söylemek için başka birini seçerdim. Hayır hayır, tam tersine. Başka biri bu durumda olsa herhangi bir sorumluluktan kaçtığını iddia edemezdim. Yaptıklarınızı ve yapabileceklerinizi düşündüğümüzde, yani siz söz konusu olduğunuzda bu düpedüz sorumluluktan kaçmak. Bunları sana kim ezberlettiyse ona git ve başarısız olduğunu söyle. Gitsin mafya dizilerine senaryo yazsın. Hakkınızı duyduklarımdan dolayı büyük umutlarla geldim buraya. Ama görüyorum ki bunlar umut değil, ön yargıymış. 50 yaşında görünüyorsunuz, bitmişsiniz ve kapıda gördüm ki Enver Akat gerçekten acemiymiş sizle çalışırken. Gittikçe ilginçleşiyor. Ezberlettikleri diğer şeyleri de duymak isterdim ama bunun için vaktim yok genç adam. Bana kimsenin bir şey ezberlettiği yok diye bağırdı Kaya. Eşref Kapılı'nın irkildiğini gördü Gökhan. Aslına bakarsanız buraya gelip sizin gibi bir hurdadan göreve dönmesini istemek benim kişisel olarak istediğim bir şey bile değil. Yukarıdan birileri bunu şart koşuyor. Bana kalsa zaten yeriniz yok çelik takımın başında. Şimdi bu düşmanca alaycılığı bırakın da derdimi anlatayım. Gökhan bu defa adamın rol yaptığından şüphe etmişti. Bunların içine minyatür bir nükleer reaktör mü konulmuştu? Öyleyse reaktör hiç dengede görünmüyordu. Adam gerçek hislerini anlatıyorsa Gökhan göreve dönecekse bile bundan vazgeçerdi artık. Böyle onu küçümseyen adamlardan kurulu bir takımın başında ne yapabilirdi ki? Bu iş uzasın istemiyorum dedi Eşref Kapılı'ya. Şu durumda muhatabı olarak görmek istediği adama yönelmişti. Efendim, siz de biliyorsunuz ki dönmem mümkün değil. Daha fazla konuşmanın anlamı yok. Var dedi Eşref Kapılı ve ayaklarının dibindeki çantaya uzandı. O çantadan bir dizüstü bilgisayar çıkarırken Kaya konuşuyordu. Dünyadan haberiniz yokken bu kadar rahat olmak kolay ama bunları izlemeniz gerek. Bir şey izlemek istemiyorum. Gökhan sözlerinde samimiydi. İçinde o eski hislerden pek azı kalmıştı. Kapılı bilgisayarın kapağını açarken en ufak bir merak duymuyordu. Tek hissettiği bu işin uzadıkça uzamasına karşı bir bıkkınlıktı. Kapılı bilgisayarın ekranını ona çevirdi. Ekranda bir video oynuyordu. Melbourne'da ölenlerin kesin sayısı 1520 olarak açıklandıktan bir saat sonra dehşet bu kez de küçük İsveç kenti Halmstad'ı vurdu diyordu anlatıcı. Görüntü bir televizyon kanalının haberlerinden alınmıştı. Kamera helikopterden çekim yapmaktaydı ve bu yükseklikten bir çocuğun yerleştirdiği oyuncak parçaları gibi duran evlerden başka bir şey görünmüyordu. Anlatıcı durgun bir sesle dehşeti aktarıyordu. 10 Ocak'ta Toronto'da gerçekleşen ve 32 kişinin ölümüne neden olan saldırı tüm dünyayı sarsmıştı. Ama en ufak bir iz bulunamadan bu saldırıdan 13 gün sonra Melbourne'u onlarca kat büyük bir dehşet vurdu. Dün Melbourne'da gerçekleşen olayda tıpkı Toronto'daki gibi bir bombalı saldırı değildi. Adeta görünmez bir lanet federasyon meydanından yayılarak 1520 sivil vatandaşı birkaç dakika gibi kısa bir sürede ölüme sürüklemişti. Tarihe kara bir leke olarak kazınacak bu olayın şok dalgaları daha yeni yayılıyordu ki bugün öğle saatlerinde İsveç'in güneybatısındaki Halmstad kenti gerçek anlamda tarihe gömüldü. Karantinaya alınan şehir merkezinde şu an 50 binden fazla insanın öldüğü söyleniyor. Dehşet katlanarak büyüyor ve en kötüsü arkasında hiçbir iz bırakmıyor. Başta İsveç olmak üzere bugün öğle saatlerinden beri tüm dünya yasa boğulmuş durumda. Dünya tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri olan bu saldırı kentin nüfusunu tamamen yok etti. Şehir binalarıyla, ağaçlarıyla, ulaşım araçlarıyla dimdik ayakta duruyor. Ama içinde canlı hiçbir insan kalmadığı düşünülüyor. Böyle bir vahşet. Kapılı bilgisayarın ekranını kapatırken haberi sunan spikerin tüyler ürperten konuşması da yarıda kesildi. Gökhan ekrandaki görüntüyü dehşetle izlemişti. Hakkında hiçbir şey duymak istemediği dünya kapısına kadar gelmiş, kendisini ona en acı şekilde dinletmeyi başarmıştı. ''Biyolojik silah'' dedi Kaya üzgün bir sesle. ''Emin olduğumuz tek şey bu. Öyle bir silah ki arkasında tek bir iz bırakmıyor. Bu virüs, mikrop ya da her neyse ne Toronto'da ne de Melbourne'da hiçbir şekilde izine rastlanamadı. Halmstad'da şu anda araştırmalar devam ediyor ama onların da bir şey bulacağı yok. Kim yaptıysa görünmez bir katil yapmayı başardı.'' ''Ben yardımcı olamam.'' dedi Gökhan donuk bakışlarla. Bunları izledikten sonra kurduğu ilk cümlenin ''ben'' diye başlaması tüylerini ürpertmişti. ''Olabilirsin.'' Kapılı'nın dili çözülmüş gibiydi. ''Bunu kimin yaptığını bildiğimizi sanıyoruz.'' Kapılı Gökhan'ın tepkisini bekliyordu ama tepki adına bir şey görememişti. ''Al biraz daha dinle o zaman.'' deyip bilgisayarın ekranını yeniden açtı. ''Nasıl bir zihnin ürünü olabilir?'' Tüm dünya liderlerinden kınama mesajları geliyor. El-Kaide bu olaylardan sorumlu olmadığını açıkladı. Amerikan Başkanı William Hayman bunun sorumlusunun bir terör örgütü olduğuna inanmadıklarını açıkladı. Başkan Hayman konuşmasında bu iğrenç saldırının sorumlusunun ne şartla olursa olsun bulunacağını ve en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Amerikan Başkanı'nın bu radikal açıklamasının yanı sıra diğer dünya liderleri de herhangi bir şüpheliye işaret etmediler. Ama görünen tek bir şey var ki, dünya bu saldırıların arkasındaki henüz görünmez olan güce karşı hızla birleşiyor. 2 hafta içinde 3 farklı kıtada gerçekleşen saldırılar tehdidin ne kadar büyük ve küresel olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Artık kimse saldırılardan uzak olduğunu düşünecek durumda değil. Saldırılar üzerine birçok teori ve söylenti duyulmaya başlandı bile. Artık Avustralya, Kanada ve Avrupa'dan sonra sırada bir Asya ve Afrika kentinin olduğu söyleniyor. Hatta bu kıtalarda hangi ülkelere, hangi bölgelere saldırılacağı hakkında korkunç tahminler yürütülüyor. Fakat tüm söylentiler tek bir noktada birleşiyor. Saldırıların duracağını gösteren hiçbir işaret yok. Toronto saldırısından bu yana 14 gün geçti fakat tüm dünyadan birçok uzmanın katıldığı araştırmalar henüz hiçbir sonuç vermiş değil. Yetkililerin bilgi sakladığı söylentileri hızla yayılıyor. Fakat buna inanmak şimdilik güç. Melbourne'da da araştırmalar dünden itibaren başlamış durumda. 1520 kişiyi birkaç dakika içinde öldüren şey, görünen o ki aynı hızda iz bırakmadan bölgeyi terk ediyor. Melbourne Federasyon Meydanı'nda hiçbir koruma kullanmadan dolaşılabileceğini uzmanlar kanıtladı. Bir saat önce 1520 kişinin öldüğü yerde bir saat sonra hiç kimseye bir şey olmuyor. Bilim adamlarının ortak kararı bunun biyolojik bir saldırı olduğu, henüz izi bulunamamış virüsün hava yoluyla iletildiğinin kesin. Bir şehir yok oldu Gökhan, tüm bir şehir. Kapılı haberlerden alınan görüntüler devam ederken konuşmuştu. Bunu kimin yaptığını bildiğinizi de söylüyorsunuz, öyleyse ne duruyorsunuz? Durmuyoruz, Çelik takım bu görevle yola çıkmak üzere hazır, liderlerini bekliyorlar. O zaman liderlerinin bir dağ evinde iki eski ajanla gevezelik etmesinin hiçbir anlamı yok. İşinin başına dönsün. Kapılı sustu. Haber sunan kadın dehşeti anlatmaya devam ediyordu. Gösteriyor ki virüs hava yoluyla alınıyor ve doğrudan solunum sistemine saldırıyor. Şimdiye kadar Toronto'daki tüm kurbanlar üzerine geniş çaplı otopsiler yapıldı. Bir süper grip olması da muhtemel. Melbourne'da da bu işlem tüm hızıyla devam ediyor. Fakat uzmanların açıklamalarına göre kurbanlarda kalan sadece bir yıkıntı. Sanki bir katil bir eve girip orayı talan ediyor ama ne bir saç teli ne de bir parmak izi bırakıyor. O evden çıktıktan sonra geriye kalan sadece evin kendisi oluyor. Ellerindeki parçalanmış solunum sistemi ve bilinen virüsler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran bilim adamlarının açıklamaları umut verici değil. Halmstad'dan yakın görüntü almamız mümkün değil sayın izleyiciler. Lütfen çocuklarınızı ekranları başından uzaklaştırın. Görüntülerimiz Kanada'dan. İşte dehşetin yüzü iki hafta önce böyleydi. Nathan Phillips meydanında 14 gün önce çekilen görüntüler veriliyordu şimdi ekranlara. Küçük kan gölcüklerinin üstünde cansız bedenler yatıyordu meydanda. Kamera dekoratif havuzun kenarında yatan bir gocuğa sımsıkı sarılmış küçük bir bedene doğru ilerledi. Gökhan bakışlarını ekrandan ayıramıyordu. Artık gördüklerini hiçbir şekilde reddedemiyor, kendini dehşetin dışına çıkaramıyordu. O meraksız tavrı haber görüntülerinin birbiri ardına vurduğu darbelerle paramparça olmuş yıkılmıştı. Kamera çocuğun yüzüne yaklaştığında haberi sunan kadının bahsettiği dehşetin yüzünü ilk defa bu kadar yakından gördü. Küçük çocuğun ifadesi ölüm anının fotoğrafı çekilmişçesine donmuştu. Ağzı O harfini çıkarırken olduğu gibi yuvarlak açılmıştı ve gözleri kapalıydı. Edward Munch'ın Çığlık adlı tablosunun canlı bir sunumu gibiydi bu. Çocuğun açık ağzının içinde, çenesinde ve burun deliklerinde hala kırmızı pıhtı görünebiliyordu. Haberi sunan kadın konuşmasına devam etmesine rağmen Gökhan artık onu duymaz olmuştu. Kapılı ekranı kapatıp bakışlarını ona yöneltti. ''Bizimle gel Gökhan.'' Gökhan bir süre sessizce durdu, sonra ''Kimden şüpheleniyorsunuz?'' diye sordu fısıldar gibi. ''Çin. Amerikan başkanı doğru söylüyor. Bunu yapan bir terör örgütü değil.'' ''İstihbaratınız kesin mi?'' ''Hayır, kesinin yakınında bile değil. Bu nedenle iddiamızı dillendiremeyiz. Fakat bazı güçlü gerekçelerimiz var buna inanmak için. Kaynaktan dolayı. Zaten sen bize istihbarat kaynağımız için de lazımsın.'' Gökhan'ın kaşları çatıldı. Kaya konuştu bu kez. Kaynağımız Kızıl Şaman. Birkaç ay önce Çin'in bir haltlar karıştırmaya hazırlandığını bildirdi. Ama sonra birden irtibat kesildi. Kızıl Kurt Teşkilatı dışa kapandı ve her taraftaki işlerini tasfiye etmeye başladı. Eşref Kapılı elini Gökhan'ın omzuna koydu. Sen buradayken Koray çok büyümüştü. Orta Asya'da Turan'ı kurduğunu söylüyordu ki haklıydı. Bütün Türkiye Cumhuriyetler'de yönetimdekileri kendine bağlamıştı. Teşkilatı Afganistan, Pakistan, Hindistan ve İran'ı da etkiliyordu. Sonra ne olduysa önce güçlerini çekmeye başladı Kızıl Kurtlar, Ruslar ve Çinlerin saldırıları karşısında sadece savunmaya geçti ve bizimle de iletişimi koptu. Anlaşılan konuşulacak çok şey vardı. Gökhan saate baktı, ikiye geliyordu. ''Tavşanım var, açsınızdır.'' ''Helikopterde bir kişi daha var.'' diye yanıtladı Kapılı. Genç ajan iki emekliyi şaşkınlık içinde izliyordu. ''Çağırın gelsin, dört kişiye yeter.'' dedi Gökhan. Gökhan içeriye yönelirken Kaya kızgınlıkla Kapılı'ya döndü. ''Tavşan mı?'' ''Sen pilotu çağır.'' Bir saat sonra dört kişi tepedeki evden çıktı. Gökhan'ın kendine inşa ettiği bu kalenin delinmez duvarlarla örülü bu inziva şatosunun kapısı öyle bir şekilde kırılmıştı ki Gökhan'ın onu tamir etmesi mümkün değildi. Sadece bunun farkına varması biraz zaman almıştı.